Ayrım 28.
Milliyetçi Hiram Abbas'ın İstanbul'a gitmesini komünist Nuri Gündeş engelliyor. İstanbul'da ordu komutanı filan beni o kadar seviyorlar ki terfi ettiğim halde 79. maddeye göre İstanbul'da kalmam için ısrar ediyorlar. Bunlar da benim kendilerini engellediğimi düşünüp başbakana mektup yazıyorlar. Dipnot: Meclis Susurlu Komisyon Tutanakları sayfa 1174. Köstebek Hiram Abbas mı? Tekrar başa dönelim. MİT Müsteşar Yardımcısı Tümgeneral Arda, Hiram Abbas'ı çağırıp oldukça ağır sözler sarf ederek neden istifasını istemişti? Sorunun yanıtını o dönemde MİT'te daire başkanı olarak görev yapan Mahir Kaynak verdi. Teşkilatta güç mücadelelerinde hep mektuplar dolaşır ortalıklarda. 12 Eylül öncesinde de hemen sonrasında da Müsteşar Bülent Türkel içinde, diğer üst düzey yöneticiler içinde mektuplar ortalıkta dolaşıyordu. Sonra bir dedikodu çıktı. Mektupları Mahir Kaynak yazıyor diye. Müsteşara çıktım. Sayın Müsteşar, ben size karşı biriyim ama mektupları ben yazmadım. Ayrıca yazanı da biliyorum ancak size söyleyemem dedim. Müsteşar Türker, ben mektupları kimin yazdırdığını biliyorum. Çünkü mektupları daktilo eden kişi bir nüshasını da bana veriyor dedi. Evet, müsteşar da mektupları Hiram Abbas'ın yazdığını öğrenmişti. Ve Hiram Abbas'a git dediler, teşkilattan ayrılmaya mecbur ettiler. Askerler MİT içinde kapışmada sivil Hiram Abbas'ı değil Albay Nuri Gündeş'i destekliyorlardı. İstifa metnini iki satır yazdı, ilişik kesme formlarını doldurdu, yakın arkadaşlarıyla vedalaştı ve 23 yıldır görev yaptığı teşkilattan ayrıldı. Son günlerde piposunu dişleme alışkanlığı edinmişti. Hakarete uğradığını hissediyordu. Rahatlamak için müsteşara mektup yazmaya karar verdi. Ülkemizi de bütünüyle saran demokratik rejimi ve sıkı yönetimin amacına ulaşamama sinirleriyle, ordumuzu ve devletin temel kuruluşlarını yıpratan iç ve dış terörizm ile anarşiye karşı MİT müsteşarlığının etkin bir mücadele veremediğine inandığımdan, görevimden ayrılırken aşağıdaki hususların makamlarına arzında yarar görmekteyim. Hizmetten artık ayrılmış bulunduğumdan, davranışımda vatanımın selameti dışında bir amaç gütmediğimin bilinmesini takdirlerinize sunarım. İstihbarat servisleri iş konularda derledikleri bilgileri ilgili makamlara ulaştırmakla beraber bu bilgileri operasyonlarda da hasmı tesirsiz hale getirmeye, ifna etmeye yöneltirler. Anarşi ve terör konularında bu durum örgütlerin parçalanması, lider kadrosunun gözden düşürülmesi, dışarıdan oluşturulan silah para yardımının kestirilmesi çarelerinin araştırılması ve uygulanması şeklinde olabilir. Terör ve eylemlere karşı mücadele eylemden sonra suçluların aranıp yakalanması şeklinde olamaz. Suç odakları kurutulur, bu da istihbaratla sağlanır. Halbuki maruz husus MİT müsteşarlığının bugünkü çalışmalarıyla yapılmamaktadır. Müsteşarlık örgüt kadrolarında tespit edebildiği isimleri ilgililere vermekle yetinmekte olup görevini yaptığını zannetmektedir. Tevkifatlarda sorgulamalara girmekten müsteşarlık emirleriyle kaçınılmakta ve istihbaratın ana kan damarlarını oluşturan ajanlama faaliyeti yapılmamaktadır. Terör, anarşi dönemlerinde tetkik, tahkik, yaklaşma gibi uzun süreli çalışmalar için devlet güçlerinin zamanı yoktur. Ajanlar verdikleri bilgi ve hasıla ile kontrolde tutulur. Hizmete zorlanırlar. Ayrıca çabuk ve ani sorgulamalarla yeni terör odaklarına da yönelinilir. Servis bu çalışmaları yapmadığından inisiyatifi teröre kaptırmaktadır. Terör ve anarşiye karşın halkın devletin yanında olmasını sağlamak büyük önem taşımaktadır. Bu ise devletin anarşiye karşı üstünlüğü yavaş yavaş ele geçirmesi ve halkın psikolojik şekilde bu yardıma hazırlanması ile olur. MİT müsteşarlığında bir psikolojik savunma bakanlığı mevcut olduğu halde hiçbir faaliyet yürütülememektedir. Burada araya girip yukarıdaki paragrafların özetini yapmak gerekiyor. 1. Hiram Abbas tıpkı 12 Mart askeri darbesinde olduğu gibi 12 Eylül'de de MİT operasyonlarına aktif olarak katılmasını. 2. MİT elemanlarının sorgulara mutlak suretle girmesini istemektedir. 3. Ani ve çabuk sorgulamaktan maksadı ise MİT'te bilgiyi getiren ile bilgiyi değerlendiren birimler farklıydı. İki ayrı birim oluşturulmasının nedeni bilgiyi getirenin bilgisinin doğru olduğuna inanıp yanlış değerlendirmeler yapmasını önlemekti. Ancak bu görüş teşkilat içinde tartışmalara neden oldu. Hiram Abbas ve arkadaşları bilgiyi getirenin onu aynı zamanda değerlendiren kişi de olmasını istiyorlardı. Karşı görüş ise aynı kişiler hem istihbaratı yapar hem de operasyona giderse orada sanık karşısında tarafsız olamaz görüşünü ileri sürüyorlardı. 4. Hiram Abbas psikolojik savaşın yapılmamasından yakınmaktaydı. Yanılıyordu. Üstelik psikolojik harbin Cumhuriyet tarihindeki en bayağısı yapılıyordu. Örneğin 12 Eylül 1980 askeri darbesinin hemen ertesi gününde 27 Mayıs 1960 hareketinin içinde yer alan Milli Birlik Komitesi üyesi Ahmet Yıldız'ın belediye otobüsünde bir genç delikanlıya sarkıntılık ettiği iddiasıyla gözaltında alınması tertipleniyordu. Tercüman gibi sağ görüşlü gazeteler haberi birinci sayfalarında veriyordu. Komplonun amacı 27 Mayıs hareketinin gözden düşürülmesiydi. Neler yazdırılmıyordu ki gazetelere? Örgütü için anneannesini öldürenler, 37 kişiyi gözünü kırpmadan katleden Akrep Nalan, gözleri görmeyen kocası ve 4 aylık yavrusunu bırakıp örgüte kaçan kadınlar vesaire vesaire. Psikolojik savaş öyle bir yapılıyordu ki buna alet olan gazeteciler bu utancı ölüme kadar taşıyacaklardı. Mektubuna kaldığımız yerden devam edelim. Mossad hayranlığı. Türkiye'deki anarşi ve terörizmin gelişmesi ve örgütlerin silah ihtiyacını temin konusunda kaçakçılık büyük bir faktör teşkil etmektedir. Alınan bazı bilgilere göre Türkiye'den uyuşturucu madde yurt dışına çıkmakta, karşılığında silah girişi olmaktadır. Kaçakçılık konusunda ilgili merciler arasında birçok toplantı yapılmış, MİT müsteşarlığının bu konuda bilgi derlemesi kararına varılmıştır. Ancak kaçakçılık konusunun şaibeli bir iş olması, hudutlardaki bazı askeri ve sivil şahısların, görevlilerin bu konuya karıştıkları müşahede edildiğinden MİT müsteşarlığı konu üzerinde yeterince eğilmemektedir. Müsteşarlıkta kaçakçılık ile ilgili bölümler kurulmamış ve kaçakçılık üzerine ajanlanma şifahi emirler ile önlenmiştir. Devletin kararına uygun olarak ve anarşi ile terörizmin önlenebilmesi yönünden MİT, mezkur konuya çalışmalarını teksif etmelidir. Araya girip bir not ekleyelim. Hiram Abbas'ın bu teklifi 3 yıl sonra MİT'te yeni bir birimin Kaçakçılık Daire Başkanlığı kurulmasına neden olacaktı. Ülkemizin yurt dışında bulunan görevlileri bir devamlılık içerisinde Ermeniler tarafından şehit edilmekte ve kanlarının yerde bırakılmayacağı beyanları verildiği halde herhangi bir işleme tevessül edilmemektedir. Konuyla ilgili olarak MİT'in iç ve dışta elemanlanması, örgütlerin içine sızma çalışmaları yapmış olması gerekirken böyle bir faaliyet yürütülememiştir. Yurt dışında görevli vatandaşlarımızın hayatlarını Ermeni eylemlerine karşı ve ülkemiz dışında mukabil eylemler düzenleyerek korumaları icap etmektedir. Bunun geçerli örnekleri Filistinlilere karşı İsrail tarafından verilmiştir. Görevinde sadece MİT müsteşarlığına düştüğü kanısı taşımaktadır. Hiram Abbas yaşamı boyunca teklif ettiği hatta uyguladığı yöntemi bir kez daha dile getirmekteydi. Teröristlere onların metotlarıyla yanıt verelim. Zaten yaşamı boyunca hukuk devleti sözünü duyduğunda hep bıyık altından gülmüştü. Verdiği örnek ise ilginçti. Arkadaşlarıyla sohbetlerinde hep Mossad'ın yöntemlerini beğendiğini, gerçek istihbarat teşkilatını İsraillilerin kurduğunu söylüyordu. Hiram Abbas'a göre gerekirse provokasyon yapılabilmeli, insan öldürmekten, bombalar atmaktan kaçınılmamalıdır. Bu yöntemleri fırsat buldukça da uygulayacaktı. Bu arada buraya bir not düşmekte yarar var. 19 Ağustos 1980 tarihinde Filistin Kurtuluş Örgütü FKÖ temsilcisi Ebu Firas'a Ankara'da Mossad tarafından suikast girişiminde bulunulduğu öne sürüldü. Dipnot, Mossad 1972-1988 yılları arasında Filistin Kurtuluş Örgütü'nün 27 yöneticisine çoğu ölümle biten suikast düzenledi. Mektuba devam. Siyasi ağırlık koyma bakımından Amerika, Kanada gibi ülkelerde Türk lobisi tesisinde yine MİT müsteşarlığının bazı görevleri yüklenmesi gerekliyse de bu konuda da müsteşarlık bir çalışma yapmamaktadır. MİT müsteşarlığının bugünkü kadroları tetkik edildiği zaman ortalama 314 kadrosunun destek personeli olduğu, bu kadrolarda çok fazla kadın ve birbirleriyle yakın akrabalar, aile şirketleri gibi ile emeklerin çalıştığı görülecektir. Aktif faaliyeti gayet kısıtlı bir kadro ile yürütmeye çalışan bir istihbarat servisinden daha fazla başarı beklemek çok iyimserlik olacaktır. MİT müsteşarlığının kadrolarında müsteşarlık katına karşı bir güvensizlik doğmuştur. Bu alt ile üst kopukluğu tabii olarak hasılayı menfi yönden etkilemektedir. Mektup tıpkı 12 Mart 1971 askeri darbe sonrasında yazdıkları gibi muhtıra şeklinde kaleme alınmıştı. Müsteşar Bülent Türker mektubu okumamış sekreterine arşive kaldırmasını söylemişti. Hiram Abbas da mektubun bir nüshasını saklayacaktı ileride lazım olur diye. Birden teşkilattan ayrılınca ne yapacağını şaşıran Hiram Abbas'ın aksine İstanbul MİT Bölge Başkanı Nuri Gündeş'in yıldızı günden güne parlıyordu. Bir gün Nuri Gündeş soluk soluğa Orgeneral Necdet Ürük'ün makamına çıktı. Çok önemli bir istihbarat almışlardı. Sosyal Sigortalar Göztepe Hastanesi'nin yataklarının altında dolapların içinde silahlar saklanıyordu. Hastane silah deposu haline gelmişti. Hemen Orgeneral Necdet Ürük başkanlığında MİT'ten Nuri Gündeş, emniyetten Hayri Kozakçıoğlu, jandarmadan Albay Ömer İskender'den oluşan bir operasyon heyeti oluşturuldu. Yapılan operasyonda son derece titiz olunması gerekiyordu. Söz konusu olan binlerce silahtı. Nuri Gündeş koordinatörlüğünde operasyon yapıldı. Hastane didik didik arandı. Sonuçta sadece hastanenin iki kadın çalışanı mesai saati içinde sevgililerinin kollarında yakalandı. Bir tek silah bulunamamıştı. Halit Nari'nin yanında. Dönemin parasıyla Hiram Abbas'ın emekli maaşı 30 bin TL'ydi. Ekonomik olarak zor durumdaydı. Milli Güvenlik Konseyi 160 kişilik danışma meclisini oluşturmak için başvuruları tek tek inceliyordu. Hiram Abbas da aday olmak için başvurmayı düşündü. Sonra askerler beni istemez diyerek vazgeçti. Yardımına bir birader yetişti, Halit Narin. İş adamı aynı zamanda Türkiye İşverenler Sendikası'nın TİSK Başkanı Halit Narin'in yanında çalışmaya başladı. Dipnot, Hiram Abbas'ın Koç grubunda güvenlik danışmanı olarak görev yaptığı iddia edildi. Ancak kitabın yazarları bu iddianın doğruluğunu veya yanlışlığını teyit ettiremediler. Sadece bir not düşmek gerekiyor. Hiram Abbas'ın anne tarafından akrabası, ünlü mimar İsmail Hakkı Eldem, Koç ailesinin çok yakın dostuydu. Aynı zamanda Koç grubunda çalışıyordu. Belki onun aracılığıyla bir süre çalışmış olabilir. Halit Narin o günlerde ödeme güçlüğü içindeydi. Zor durumda olan iki birader birbirlerine kenetlenmişlerdi. Kimine göre Halit Narin'in bir şirketin yönetim kurulu üyesiydi. Kimine göre ise korumasıydı. Hiram Abbas'ın Halit Narin'in yanına bodyguard olarak girdi diye teşkilattaki rakipleri alay ediyordu. Bir daire başkanının iş adamının yanında çalışması belki anlayışla karşılanabilirdi. Ancak Hiram Abbas gibi teşkilatla taraf olan birinin bir iş adamının yanında çalışması çok kabul görmemişti. Aslında işin özü aynıydı. Her ikisi de taraftı. TİSK Başkanı Halit Narin askeri darbeyi arkasına alarak devletin işçinin değil işverenin yanında olması için çaba sarf ediyor ve bunda hayli başarı kazanıyordu. MİT'in ekonomi masası teşkilatta kızak yer olarak biliniyordu. Bu bölümde çalışanların öyle iş adamlarıyla bilgi düzeyinde bile ilişkisi yoktu. Tartışılan ekonomi masasının bile ilişkisi yokken Hiram Abbas'ın İstanbul sermaye çevresiyle ilişkisi nasıl başlamıştı? Bir istihbaratçı iş adamından ne alırdı ve karşılığında ne verirdi? Hiram Abbas iş dünyasından bilgi mi almıştı yoksa kendini teşkilatta bir yerlere getirecek güç mü? İş adamları tıpkı geleceği parlak siyasilere yatırım yaptıkları gibi MİT içinde de bazı personele yatırım yapmış mıdır? Görünen o ki iş adamı MİT içindeki güçler savaşında taraf olmuyordu. Halit Narin, Hiram Abbas'ın baş düşmanı Nuri Gündeş'in de yakın dostuydu. Halit Narin, İstanbul MİT Bölge Başkanı Nuri Gündeş'i de ziyaret ediyordu. Peki iş adamı Halit Narin ile Hiram Abbas'ın ilişkisi ne zaman başlamıştı? İlişkinin Hiram Abbas teşkilatta görevliyken başladığını kanıtı, gazeteci Rahmetullah Karakaya'nın kaleme aldığı iki telli de biten Baba Ali kitabı. Yıl 1979, Milliyet'te çalışıyordum. Ali Oğuz, MSP İstanbul senatörüdür. Kayseri'nin şimdi mahallesi olan Germir köyündendir. Narin Teksi'nin sahibi Halit Narin'in köylüsüdür. Köklü aile dostlukları İstanbul'da da sürüyordu. Halit Narin o dönem Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK'in de başkanıydı. Babası Nurullah Narin'in Fatih Camii'ndeki cenaze namazına senatör Ali Oğuz'la katıldık. Hatta Turgut Özal'ı da ilk kez orada gördüm. Ali Oğuz, ortanca damadımız, Abdülrezzak'ın işe girmesi için Halit Narin'den randevu aldı. İstanbul'u bilmediği için Abdülrezzak'la birlikte Bakırköy Yeni Mahalle'deki Narin Mensucat Fabrikası'na gittik. Halit Narin'le randevumuz olduğunu söyleyince bizi odaya aldılar. İçeride esmer, yüzünden düşen bin parça misali sert bakışlı biri vardı. Kendimi takdim ettim, durumu anlattım. Bizi oturttu. Başladı bizim damada ahiret soruları sormaya. Önce normaldir, işe alınan bir insana bazı sorular sormak gerekir diye düşündüm. Fakat durum o hale geldi ki resmen sorguya alındık. Ben sadece rehber olduğum için tahammül etmeye çalıştım. Müdahale etmemek için dişlerimi sıktım. Çünkü bir aksilik olsaydı işin sorumlusu ben olurdum. İçeride yarım saatten fazla durduk. Belki de hayatımın en büyük sabrını gösterdim o gün. Yoksa kapıyı vurup çıkmak yapmayacağım şey değildi. Sorular, sorular, sorular, şaşırtmaca sorular, tuzak sorular. Damat son derece saygılı, sıkılgan biriydi. Her sorusuna cevap yetiştirmeye çalıştı. Öyle bir sınavdan geçtik ki damadın soy kütüğü bile ortaya döküldü. Nihayet sorgu sual bitti. Sonucu bize bildireceğini söyleyince büyük bir baskıdan kurtulduk. Kendimizi dışarı atıp rahatladık. Aradan yıllar geçti. Başbakan Özal'ın Suriye gezisinde bir MİT yetkilisi deşifre oldu. Hürriyet'te fotoğrafını görür görmez tanıdım. Meğer bizi yıllar önce Halit Narin'in odasında sorguya çeken kişi MİT'çi Hiram'a basmış. Dipnot: Rahmetullah Karakaya, İki Telli'de Biten Babali, Skala Yayıncılık 1998, sayfa 107-108. Halit Narin, antikomünist cephenin başında gelen bir adamdı. Gözü karaydı. İşçi grevlerine ve ücret artışlarına sert demeçleriyle karşı çıkan Halit Narin, birçok çevrenin tepkisini alıyordu. Muhtemelen ölüm tehditlerine de maruz kalıyordu. Anlaşılıyor ki bu zor günlerinde iş adamı Halit Narin'in yanında hep Hiram Abbas vardı. Ahde vefa, 30 bin liralık aile bütçesine Halit Narin'in katkısı Abbas'ları rahatlatmıştı. Halit Narin ile Hiram Abbas ilişkisi çok enteresandı. Uzaktan bakıldığında Hiram Abbas iş adamı Narin'in koruması gibiydi. Ancak Halit Narin Hiram Abbas'ın evine yemeğe gidiyordu. Ailece de görüşüyorlardı. Samimiydiler. Hiram Abbas'ın şirkete öyle sık uğradığı yoktu. Bazen Çınar Oteli'ne gidip arkadaşlarıyla kağıt oynuyordu. İbrahim Tatlıses'in söylediği Ayağında Kundra türküsüne bayılıyordu. Sık sık İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün atış poligonuna gidip ateş ediyordu. Mehmet Eymür'ün tanıştırdığı 2. Şube Müdürü Mehmet Ağar'ın yanına uğrayıp çayını içiyordu. Zaman gelecek karşılıklı silah çekecek kadar birbirlerinden nefret edeceklerini o günlerde ikisi de bilmiyordu. Tüm bunlar Hiram Abbas'ın narinlerin şirketlerinde hiç iş yapmıyor anlamına da gelmemeli. Yıl 1981. Halit Narin sahibi olduğu Marmaris'teki Martı Otel'de Milli Güvenlik Konseyi üyesi Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Nurettin Ersin'i ağırlamak istiyordu. Ancak Muğla valisi Çetin Birmek de Orgeneral Ersin'i bırakmak istemiyordu. İş adamı Narin ile vali Birmek tartışırken araya Hiram Abbas girdi. Vali Çetin Birmek Siyasal Bilgiler Fakültesinden sınıf arkadaşıydı. Müzik yarışmasında sürekli yendiği arkadaşı. Hiram Abbas üniversite arkadaşını ikna etmeyi başardı. İşin trajikomik yanı, bir zamanlar hakkında imzasız mektuplar yazılan MİT Müsteşarı Nurettin Ersin'in rahat edip güzel saatler geçirmesi için muhalif personeli Hiram Abbas'ın çaba sarf etmesiydi. Valinin direnmesine rağmen Halit Narin Orgeneral Ersin'i otelinde ağırladı. 12 Eylül darbesinin güçlü generali Ersin bir dönem birlikte çalıştığı bir MİT görevlisinin iş adamının yanında koruma gibi çalışmasına hiç etkilenmedi. İltifatlara rağmen MİT eski müsteşarı Ersin 8 yıl önceki teşkilat içindeki zor günlerini unutmamıştı. Hiram Abbas'la ne 12 Mart'taki mektuplar fırtınasını ne de Halit Narin'le ilişkisini konuştu. Tanımamazlıktan gelmişti. Konsey üyesinin Orgeneral Nurettin Ersin'in ağırlanması için elinden gelen çabayı gösteren Hiram Abbas'ın bazı gazetecilerle arası hep iyi oldu. Bu ilişkilerini Halit Narin'e de taşıdı. Bazı gazetecilere Marmaris Martım Otel'de ücretsiz tatil olanağı sağladı. Misafirperverliğin bir karşılığı var mıydı? Kim bilir? 12 Mart askeri darbesinin MİT müsteşarı, 12 Eylül askeri darbesinin kudretli generali Nurettin Ersin, her yıl kutlanan 27 Mayıs bayramının kaldırılmasını Milli Güvenlik Konseyi'ne getirecekti. 1960 ihtilalinden 21 yıl sonra 27 Mayıs artık tamamen tarihe mal olmuştu. 26 Mayıs 1981 tarihinde Anıtkabir'e yürümek isteyen 27 Mayıs'ın bazı Milli Birlik Komitesi üyelerine Ankara Sükunetim Komutanlığı izin vermemişti. Hiram Abbas istihbarat deneyimlerini iş adamı Halit Narin'in hizmetine sunarken MİT de boş durmuyordu. Sakıncalı, yasaklı politikacıları takip edip haklarında rapor hazırlıyordu. Örnekler çoktu. Necmettin Erbakan manavdan bir kilo yeşil elma aldı. Yolda bir tanesini yiyip sapını çöpe attı. Eski İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş'in 6 Mayıs 1981 günü eşi ve arkadaşlarıyla Şanlıurfa gezisi de ayrıntılarıyla rapor ediliyordu. Üstelik Bakan Güneş'in not aldığı özel defterinin fotokopisi çekilip rapora ek belge olarak sunuluyordu. MİT'in o günlerde harıl harıl siyasetçilerin peşinde koşmasının bir nedeni vardı. Milli Güvenlik Konseyi 17 Haziran 1981 tarihinde 52 numaralı bildirisiyle MİT'e emir vermişti. Sıkı yönetim komutanlıkları ve MİT'in müsteşarlığı bilhassa AP ve CHP mensuplarının 12 Eylül'den evvel olduğu gibi birbirlerini suçlayıp suçlamadıklarını gazete, mecmua ve diğer yayınlardan araştıracaklardır. Bu tür açıklamalara ve yorumlara rastlanırsa Genelkurmay Başkanlığı'na bildirecektir. Yazar MİT Müsteşarı: Hiram Abbas'ın iş adamı Halit Narin'in peşinde MİT'in de politikacı takibinde olduğu o günlerde MİT'te görev devir teslimi yapıldı. Teşkilatın yeni patronu Korgeneral Burhanettin Bigalı'ydı. MİT Müsteşarı Korgeneral Bülent Türker Adana'ya 6. Kolordu ve Sıkı Yönetim Komutanı olarak atanmıştı. MİT'in yeni patronu Korgeneral Bigalı, üsteğmen olarak Kore Savaşı'na katılıp liyakat madalyası almış, milli güvenlik konusunda kitaplar yazmış, Kara Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığı'nda bulunmuş bir komutandı. İlginç tesadüf, o da bazı MİT müsteşarları gibi Çerkez'di. MİT Müsteşarı Bigalı görevi başlayalı 20 gün olmuştu ki Ankara'da tüm istihbarat örgütlerinin bir çatı altında toplanması fikri tartışmaya açıldı. Dönemin Genelkurmay Sıkı Yönetim Koordinasyon Başkanı Korgeneral Nevzat Bölügiray anlatıyor. 28 Ağustos 1981 tarihinde Türkiye'deki terörün nedenleri, önleme yöntemleri ve teşkilat gereksinmesini inceleyerek bir direktif hazırlanmasına başladık. Bu direktif benim başkanlığımda İçişleri Bakanlığı, MGK Genel Sekreterliği, MİT Müsteşarlığı, Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı ve Özel Harp Dairesi'nin bağlı olduğu Genelkurmay Hareket Dairesi Başkanlığı temsilcilerine oluşan bir çalışma grubunca hazırlanıyordu. Aylarca süren bu çalışmalar arasında her temsilcinin hazırladıkları bölümleri bana getirmelerini istedim. Hepsi değerli çalışmalar yapmışlardı. MİT'ten iki temsilci geliyordu. Biri komünizmden terör örgütleri, diğeri ise irtica terör örgütleriyle ilgili bilgiler hazırlıyordu. Komünizm belgesi onlarca sayfalık geniş bir hazırlığı içerirken, irtica belgesi sadece 3-4 sayfayı buluyordu. Bunu görünce birden sinirlenerek görevliye bağırdım. "Kardeşim, Türkiye'de irtica tehdidi bu denli hafif mi ki anlatması birkaç sayfaya sığıyor? Biz burada tehdidin ayrıntılı bir değerlendirmesini yaptığımızı anlatmıştık." Gerçi MİT'in sağ gözlü İyi görmez ama siz yine de irtica tehdidini yeniden ve ayrıntılı olarak değerlendirmeye çalışın dedim. Bir hafta sonra geniş bir irtica belgesi önüme geliverdi. Sonuçta 4 parmak kalınlığındaki terör direktifi hazırlanarak Mart 1982 tarihinde Kenan Evren Başkanlığındaki MGK'ya sunuldu. Bu direktifin iki temel konusu vardı. Temel öneriler ve İç Güvenlik Komutanlığı. İç Güvenlik Komutanlığı adını verdiğimiz bir kuruluş çatısı altında Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Koruma, Sivil Savunma Komutanlığı, Psikolojik Harp Harekatı Komutanlığı gibi kuruluşların toplanmasını öneriyorduk. İçişleri Bakanı Selahattin Çetiner buraya MİT Müsteşarlığı ile Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü'nün de eklenmesini talep etti. Kara Kuvvetleri Komutanı Nurettin Ersin, eskiden politikacılar devlet yerine geçtiler. MİT'e politika girmiştir, güçsüz kalmıştır ve hala da güçsüzdür. İç istihbaratı emniyet yapmalı. MİT'in iç istihbaratı emniyete verilmeli. Devlet istihbaratı MİT'te kalmalı. İç Güvenlik Komutanlığı kuruluşu bence uygundur. Tipnot: Emekli General Nevzat Bölügiray, Sokaktaki Askerin Dönüşü, Tekin Yayın Evi 1991, sayfa 61-66. Ancak Milli Güvenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Kenan Evren ve bazı komutanlar öneriye sıcak bakmayınca çalışmalar durdurulacaktı. Devlet istihbarat örgütlerinin bir çatı altında toplama önerisinin tozlu raflara kalktığı günlerde Hiram Abbas da ceza olarak Köpeği Efe'yi evin küçük tuvaletine kapattı. Köpeği Efe'nin sert olması için elinden geleni yaptıysa da köpek aksine o derece uysal olmuştu. Efe'nin eve gelen herkesle samimi olması Hiram Abbas'ı çıldırtıyordu. Bu nedenle zavallı köpeğe sık sık tuvalete kapatma cezası veriliyordu. Hiram Abbas köpek eğitimi konusunda hassastı. Yıl ışık sokak köpeklerinden nefret ediyordu. Bir gün lokantada İstanbul Terörle Mücadele Şubesi'ndeki dostlarıyla otururken gazeteci bir arkadaşının beyaz kanişinin kendilerini rahatsız etmesine çok sinirlendi. Önce gazeteci arkadaşını köpeğini alıp götürmesi için ikaz etti ve arkasından ekledi: "Eğer bu iti buradan götürmezsen ölüsünü götürmek zorunda kalırsın." Yedi Canlar lokantasındaki herkes bu sözlerin şaka olduğunu sanıyor, ancak birkaç dakika sonra patlayan tabanca sesi Hiram Abbas'ın ne kadar ciddi olduğunu gösterdi. Gazeteci beyaz kanişinin cansız bedenini Volkswagen otomobilinin arkasına koyup götürürken gözyaşlarına hakim olamıyordu. Ancak ağzını açıp Hiram Abbas'a bir cümle bile söylememişti. Biliyordu ki yıllardır tanıdığı bu adamın sinirlenince gözü hiçbir şey görmüyordu.